Aslanın kuyuya düşüp helak olduğunu tavşanın av hayvanlarına müjdelemesi beyanındadır. Tavşan kurtulmuş olmanın sevinci içinde hayvanların bulunduğu sahraya koşarak gitti. Aslanın kuyuda öldüğünü görüp de otluğa doğru giderken sevincinden raks edip oynuyordu. Ölümün pençesinden kurtulmuş olduğundan ellerini çırpıp dal ve yapraklar gibi havada uçuyordu. Dallar ve yapraklar toprağın hapsinden çıkınca başlarını diker, rüzgarın eşi ve yoldaşı olur. 1365. Yapraklar vaktaki daldaki tomurcukları yararlar ve mahbesten kurtulurlar ve ağacın zirvesine uzanıp yükselirler. Yeni beliren ağaç yaprakları ve yemişler ayrı ayrı Allah'ın şükrünü terennüm eder. Dipnot: İsra 44. Her şey Allah'ı hamd ile tesbih eder. Lakin siz onların tesbihini iyi anlayamazsınız. O ata sahibi olan Allah bizim kökümüzü besledi ve o kökten sağlam ağaç yetişti, dimdik yükseldi. Dipnot: O ekin filiz çıkarır, sonra o filiz kuvvetlenir, kalınlaşır, ayakta dik durur, ekincilerin hoşuna gider. Feth 29. Su ve toprak içinde mahpus bulunan canlar ki cismaniyet ve nefsaniyete bağlı demektir, bu bağlılıktan kurtuldukları zaman gönülleri şad olarak Hakk'ın aşk ve muhabbet havası içinde raksa gelip Bedir halindeki ay gibi noksansız olurlar. 1370. Vücutları rakstadır, canlarını hiç sorma. Tamamıyla ruh kesilmiş olanlara gelince onları hiç sorma, anlatmaya imkan yoktur. Tavşan aslanı zindana soktu. Bir aslana tavşandan geri kalmak ne ayıp. Asıl tuhaf olan şu ki böyle bir ayıbı işledikten sonra kendisine Fahrüddin denilmesini istiyor. Ey insan, sen de bu ıssız kuyunun dibinde bir aslansın. Tavşan gibi olan nefsin kanını döker ve içer. Tavşan nefsin sahrada otlamaktadır. Sen ise bundan gafil olduğun halde niçin ve nasıl kuyunun dibinde bulunuyorsun? 1375. O aslan avcısı tavşan av hayvanlarının yanına koştu. Ey kavim, birbirinize beşaret verin, müjdeci geldi, dedi. Ey yiyip içmede, çalıp eğlenmede olanlar, müjde, müjde ki o cehennem köpeği aslı olan cehenneme gitti. Müjde olsun, müjde olsun ki Allah'ın kahrı can düşmanımızın dişlerini söktü. Pençesiyle nice başlar koparanı, ölüm süpürgesi çerçöp gibi süpürdü. Tavşan aslanın kuyuda helak olduğunu görünce dallar ve yapraklar gibi bir hayat ve hürriyet sevinci içinde raksa başladı. Dallar ve yapraklar ki suyun ve toprağın içinde mahpus iken vücudu maddeye bağlayan kayıtlardan kurtulan ruh misali azad olup şevke gelir, hedefe yaklaşmanın neşesini terennüm ederler. Böylelikle vücut bağlarından kurtulan ruhlar ki halis candırlar ve halis ruh olma derecesine varmışlardır. Onların güzelliğini söylemeye bu diller dönmez. Bunun yanında sahrada ve ormanda aslan geçinip de bir tavşanın hilesine aldananları da düşünmek gerekir. Bunlar dünya sevgisi ve ihtiras esiri kimselerdir ki kendi vücutlarının kuyusunda mahpus olur, asıl ve ebedi saadetten uzak kalırlar. Böyle orman aslanına benzeyen niceleri de vardır ki, bütün günahlarına rağmen kendilerine Fahrüddin, dinin iftiharı densin isterler. Halk onları öyle bilsin ve büyük insan diye alkışlayıp metihlerinde bulunsun da, kendileri isterse hem ruh hem vücut bakımından çamura batmış olsun, bunun onlarca ziyanı yoktur. Onlara demelidir ki, ey vücudunun ve heveslerinin esiri olan, sen hakikatte o vücut kuyusuna düşmüş bir biçaresin. Dışarıdan bakanlara aslan gibi görünmenin de faydası yoktur. Senin nefsin tavşanı şimdi kırlarda otlamaktadır. Bundan gafil olan sen niçin ve nasıl bir kuyunun dibinde bulunuyorsun? Bunları düşün. Tavşan av hayvanlarının yanına koştu. Onlara bir aslan avlamanın müjdesini verdi. Onlara bir müjde vermenin ve bunalmış gönülleri bir müjdeyle sevindirmenin zevkini tattı. Sevabına girdi. Onlara nefis aslanının kahrolduğunu söyledi. Av hayvanları ki ruhani kuvvetleri temsil ediyorlardı. Akıl tavşanı onları nefisten kurtulmanın müjdesiyle sevindirdi. Hayvanların tavşanın etrafına toplanıp onu methetmeleri beyanındadır. Bunun üzerine bütün hayvanlar toplanıp memnun ve mesrur çağırıp çığırarak zevk ve sefa ettiler. 1380. Hayvanlar etrafında halkalandılar. O meşale gibi ortalarındaydı. Hepsi de karşısında secdeye varıp dediler ki, şunu bil ki sen gökten inen bir melek ya da bir perisin. Yok yok, sen erkek aslanların Azrail'isin. Her ne olursa ol, canımız sana kurbandır. Garebe çaldın, eline koluna sağlık. Cenab-ı Hak bu marifet suyunu senin aklın ırmağına akıttı. Bileğine, bazuna aferinler olsun. Açık söyle, onu hileye getirip nasıl kandırdın? O zalimi düzenle ezip nasıl kahrettin? 1385. Tekrar söyle ki bu hikaye derdimize derman, canımıza merhem olsun. Tekrar söyle, zira o zalimin zulmünden canlarımıza yüz binlerce yara var. Tavşan onlara dedi ki, ey ulular, bu Allah'ın yardımıyla oldu. Yoksa dünyada bir tavşanın adı mı olur? Allah benim vücuduma kuvvet ve gönlüme nur verdi. Gönlümdeki hidayet ve iman nuru ile elime ayağıma kuvvet geldi. Üstünlük, galebe ve muvaffakiyetler kula haktan gelir. Bunların acize ve çaresizliğe tebeddülü de yine ondandır. 1390. Cenab-ı Hak bu kudret ve kuvvetini zan ve yakin erbabına nöbetle gösterir. Av hayvanları ortalarında bir alev gibi ışıldayan tavşanın etrafında pervaneler gibi toplandılar. Ona hayranlıklarını söylediler. Aferin dediler. Onu güzel duygularla övdüler. Sonra bize anlat dediler. Ne yaptın? Nasıl ettin de o aslanı bir kuyuda helak eyledin? Bulduğun yol ve ettiğin tedbir neydi? Bize söyle ki nefis aslanına nasıl galebe edilir? Bunu bilelim. Temiz ruhları vücutlarına galebe eden bu temsilcilerin demek istedikleri meydandaydı. Nefislerini körletmeye ve yok etmeye yönelmiş. Hak yolcuları ne yapacaklar, nasıl yapacaklardı da vücutlarındaki nefis aslanını mağlup edebileceklerdi? Bunun için ilahi aşk ile kendi nefis aslanını öldürmeye muvaffak olmuş bir kamil insandan, böyle kamil bir insanı temsil eden bir varlıktan yol soruyorlardı. Bunun içindir ki akıl tavşanı onlara hakikati söyledi. Dostlar dedi, böyle büyük işler yolunda bir tavşanın sözü mü olur? Bunu yapan ben değilim, bana yaptırandır. Eğer Allah'ın ilhamı, yardımı ve merhameti benimle birlikte olmasaydı, ben bu aciz varlığımla elbette böyle büyük bir işi başaramazdım. Benim zaferim sadece ona olan imanımın büyüklüğünden, sağlamlığındandır. Kısaca, nefislerine hakim ve onu mağlup edebilenler, gönüllerinde Allah sevgisi olanlardır. Allah sevgisiyle yola düşenler, en büyük kudretleri yenmeye, en aşılmaz müşkülleri aşmaya muvaffak olurlar. Çünkü bu yolda bütün müşkülleri mağlup eden kuvvet, kendisiyle biliş tutanlara yardım zevkiyle dolu olan o ilahi kudrettir. Allah'ın bu kudretini zan ehline, dipnot, zan ehlinden kasıt, mazinne, veliliği maznun olan, zannedilen zat ve yakin erbabına her fırsatta gösterdiği iyi bilinmelidir. Zan ve yakin ehli olanlar bazen büyük işler görürler, keramet gösterirler. Fakat onlar böyle yaparken çok iyi bilirler ki gördükleri işin ve gösterdikleri kerametin yapıcı ve yaratıcısı Allah'tır. Kendileri bu yolda benliklerini Allah'a vermiş olmanın mükafatını görmektedirler. Tavşanın av hayvanlarına bununla sevinmeyiniz diye nasihat vermesi beyanındadır. Sakın mülk nöbeti yani dünya ikbali sana gelir diye sevinme. Dünyaya ve onun ikbaline bağlı kalma. Bu nöbete bağlı ve kayıtlı kaldıkça kendini hür zannetme. Mülkü nöbetten daha üstün tutan kimsenin nöbet davulunu, dipnot, nöbet hükümdarlar için günün muayyen zamanında vurulan bir saltanat alametidir. 7 yıldızın üstünde olan bir makamda vururlar. Nöbete bağlı olmayanlar ebedi hükümdarlardır. Onların ruhları hakikat sakisi ile bir devri daim halindedir. Sen de bir iki gün şu dünya zevklerini içmeyi terk etsen, dudağını hemen cennet şarabına değdirirsin. Akıl tavşanı burada dünya mülküne sahip olma nöbetinin kendilerine geldiğini sanarak sevinen yaratıklara hitap etmek ihtiyacını duymuştu. Öğlelerine seslenerek dedi ki, dünya devleti şimdi sizdedir diye sakın sarhoş olmayın. Bundan memnun olmak şöyle dursun, azap duymak icap eder. Çünkü ikbal ve mevki sahibi olmak aslında bunlara esir olmak demektir. Dünya devleti mutlaka geçicidir, fena bulucudur. Marifet alem sayfasında baki olmaktadır. Bu da ancak nefsin heveslerinden kurtulmakla mümkün olur. Sen eğer dünya nimetleri nöbeti bana geldi diye sevinmekte isen bil ki talihsizliğine seviniyorsun. Hakiki talih bu nöbete bağlı olmamakta onun üstünde kalabilmektedir. Dünya nöbeti benim için çalıyor. Saltanat nöbeti benim için vuruyor. Fezayı dolduran bu davul sesleri benim ikbalimi ilan ediyor diye gaflette isen bil ki padişahlıkları baki olan velilerle nebiler bu ebediyet saltanatına senin vurgunu olduğun dünya nöbetinden kaçtıkları için nail oldular. Onların ruhu hakikat sakisi elinden birlik şarabını içmenin zevkini tattı. Onlar alemlerin daima tek ve ebedi sultanı ile hemhal oldular. Bu ruhlar Allah'ın zatı ve sıfatları tecellisine daldılar. Allah'tan başka bir şeyi görmez olmanın sırrına ve talihine erdiler. Dünya şarabını terk et ey iyi ruh ki bir gün dudaklarını cennet şarabıyla ıslatman ve bu şarabı en büyük sakinin elinden içmen mümkün olsun. Canının dudaklarını hakikat sakisinin uzattığı kadehe değdir ve ondan gayrı olanlara hiçbir zaman heveslenme. Küçük cihattan büyük cihada avdet ettik hadisinin tefsiri beyanındadır. 1395 Ey hükümdarlar! Biz hariçte olan düşmanı helak ettik, öldürdük. Ama içimizde ondan beter ve ondan kuvvetli bir düşman kaldı ki bu nefsimizdir. Bu düşmanı öldürmek akıl ve mantığın kârı değildir. Zira içimizdeki arslan tavşana zebun ve mağlup olmamıştır. Bu nefs cehennemdir. Cehennem ise bir ejderhadır ki harareti deryalarla eksilip tükenmez. 7 deryayı içer de yine halkı yakan ateşi eksilmez. Taşlar ve taş yürekli kafirler cehennemin içine yüzleri yerde ve inleyerek gelirler. 1400 Cehennem bunca nafaka ile de doymaz. Ta ki Cenab-ı Hak'tan şu ses gelinceye kadar. İnsanlar ve cinlere doydun mu? Cehennem cevap verir. Hayır, doymadım ya Rabbi. Cenab-ı Hak, öyleyse işte sana daha ateş, işte daha alev, işte daha hararet der. Dipnot, Kaf 30. O cehennem alemi bir lokma edip yuttu da gene karnı daha yok mu narasını vurdu. Cenab-ı Hak mekansızlık aleminden ayağını onun üzerine koyup sakin ol emrini verince sakin oldu. Nefsimiz doymamak hususunda cehenneme bir cüzüdür. Cüzüler ise küllün tabiatında olurlar. 1405. Nefsi öldürecek ayak ancak Hakk'ın ayağıdır. Nefsi tepeleyecek bu yayığı zaten Hak'tan başka kim çekebilir ki? Yaya ancak doğru olan oku koyarlar. Ama bu yayın ters ve iğri okları da vardır. Ok gibi doğru ol ve yaydan kurtul. Ancak doğru okların yaydan fırlayabileceği bir gerçektir. Dipnot. Bu beyit Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğun üzere istikamet et, doğru ve sabit kadem ol ayetlerinden mülhemdir. Bak Hud 112. Artık dışımdaki düşmanla savaşmaktan yüz çevirip içimdeki düşmanla çarpışmaya, yani nefsimi yenmeye yöneldim. Biz küçük savaşları bir yana koyup Hazreti Nebi ile birlikte Cihad-ı Ekber'deyiz. 1410. Beni nefse galip kılacak kuvvet ve yardımı Allah'tan dilerim. O kadar ki şu Kaf Dağı'nı bir iğne ile koparayım. Düşman saflarını bozan arslanı mühimseme. Arslan odur ki kendi nefsini mağlup eder. Sultanlar, bizden dışarıda olan ve dıştan yaman görünen bir düşmanı helak ettik. Halbuki içimizdeki düşman ve içimizdeki şeytan aslında ondan da beter. Ondan da kuvvetlidir. Bu düşman nefsimizdir. İçimizde nefis denilen arslan var. Tavşan sadece bu arslanı öldürmek yolunda kullanılan akıldır. Fakat bu nefis cehennemdir. Yedi başlı bir ejderhadır. O cehennemi çok kere deryalar söndüremez. O ejderi her avcı öldüremez. O ejder yedi deryayı içer de yine kanmaz, yine ateşi eksilmez. 'Tanrı cehennemi nefis suretinde ve nefsi cehennem vasfında yaratmıştır. Cehennemin her kapısı nefisteki yedi sıfattan biridir. Bunlar kibir, hırs, şehvet, haset, gazap, hasislik ve kin kapılarıdır. O taş yürekli kafirler bu cehennemin kapılarından en utanılacak şekillerde dünyadaki yukarıdan bakışlarına mukabil sürünerek girerler. Ve doymak bilmeyen cehenneme her an bu taş yüreklilerden yanacak odun atılır. Cehennem bütün alemi ve bütün alemleri yutar da yine doymaz. Onun doyması için Tanrı'dan emir alması, artık sön diye ilahi bir ses duyması lazımdır. İnsan nefsi ise işte bu cehennemden bir parçadır. Parçalar daima bütünün yolunda olurlar. Bizim cehennem tabiatlı olarak daha çok cehennemin yolundan zevk almamız da bundandır. Kısaca cehennem denilen ve insanı her türlü insanlıktan uzak tutup gerçekten cehennemlik eden bu aleme biz kin yolundan, şehvet kapısından, ikbal hırsından, şöhret hastalığından, haset, gazap, kibir kapılarından girmekteyiz. Biz nefsimizin bir cehennem parçası olduğunu bilir ve onu cehennem huylarından kurtarmaya çalışırsak, bunun sonunda selamet vardır. Aksini yapar, nefsimizi cehennem yolunda koşturursak, bundan kurtuluş olmaz. Nefis ejderini ancak Hakk'ın ayağı öldürür. Nefis yayını ancak Hakk'ın eli çekebilir. Bu yaya konan ok, doğru bir oksa hedefine varır. Tanrı yayında sen ok gibi doğru olmaya bak. Eğer sen eğilmemiş ve yanılmamış bir oksan, sana kamil mürşidin terbiyesi ve himmeti faydalı olur. Eğer sen doğruluk kabul etmez bir oksan, mürşid seni ne yapsın? Bilmem anlatabildim mi? Nefis arslanının hikayesi sizlere misal olsun. Artık dışımızdaki düşmanı bırakıp içimizdeki arslana tuzak kuralım. Hazreti Muhammed her gaza dönüşünde ashabını bu hadisiyle uyandırırdı. Onları bir zafer kazanmanın sarhoşluğundan bu hadisiyle ayıltırdı. Onlara dışarıdaki düşmanla savaşıp onu yenmeniz bizim küçük savaşımızdır. Fakat nefsimizle savaşıp onu yenmemiz büyük cihadımızdır derdi. Demek ki nefsi mağlup etmek gazada düşmanı yenmekten güçtür. Nefsi mağlup etmek Kaf Dağı'ndan iğne ile kaya koparmak kadar müşküldür. Nefse galip ve bu zorlu ülkeye hakim olmak ancak Hakk'ın yardımıyla ve Hak velilerinin gösterdikleri yoldan yürümekle mümkündür. Nefsi yenmek katı silah, uzun mızrak istemez. Nefsi yenmek insan gönlünü ilahi aşk nuruyla aydınlatmak, bu ışıkla doldurmak sayesinde mümkündür. Aynı mevzuda Hazreti Ali'nin söylediği, nefsin bir tek vasfını terk etmek, hakikatte Hayber Kalesi'ni fethetmekten müşküldür, sözünü hatırla. Savaşlarda düşman saflarını darmadağın eden arslan mühim değildir. Hakiki arslan odur ki kendi nefsiyle yaptığı savaşmayı kazanır. Muharebede kendi nefsini mağlup eder, onu yok eder.